Ayrım 19, görevde yükselme ders notları, sayfa 244. Çıkar çatışması türleri. Çıkar çatışması farklı durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Aşağıda DMK'da ve etik yönetmeliğinde düzenlenen belli başlı çıkar çatışması türleri yer almaktadır. A. Eski kamu görevlileriyle ilişkiler. 1. Eski kamu görevlilerinin kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde yararlanması. Eski kamu görevlileri yıllarca hizmet vermenin karşılığı olarak kamu hizmetlerinden yararlanırken ayrıcalık beklemekte. Görevdeki kamu görevlileri de vefa gereği görevden ayrılan kamu görevlilerine ayrıcalık tanıyabilmektedir. Ancak bu durumda eşitlik ve adalet ilkeleri göz ardı edilmekte, hizmetten yararlanan normal vatandaşlar mağdur olmaktadır. Bu nedenle kamu görevlilerinin eski kamu görevlilerini kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandırmaması ve onlara imtiyazlı muamelede bulunmaması gerekmektedir. Madde 21. Örnek, emekli hastane müdürü Ömer Bey muayene olmak üzere eskiden görev yaptığı hastaneye gelmiştir. Randevu veya sıra numarası almak yerine hastane müdürünü ziyaret etmiş ve öncelikli olarak muayene olmuştur. 2. Kamu görevlisinin ayrıldıktan sonra kurumla iş yapması. Kamu görevlerinden ayrılan kişilere ilgili kanunlardaki hükümler ve süreler saklı kalmak kaydıyla daha önce görev yaptıkları kurum veya kuruluştan doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, aracılık veya benzeri görev ve iş verilemez. Madde 21. Ülkemizde bu konuyla ilgili olarak 2010-1981 tarihli ve 2531 sayılı kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler hakkında kanun bulunmaktadır. Söz konusu kanunun ikinci maddesi şöyledir. Görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki 2 yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak 3 yıl süreyle o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanları ile ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar. Tahayyüce giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. Örnek 1. Belediye Fen İşleri Müdürü Ahmet Bey görevinden istifa ederek beldede faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde yönetici olarak çalışmaya başlamıştır. Firma belediyenin açtığı bir ihaleye girecektir. Örnek 2. Emekli Tapu Müdürü İlhami Bey en son görev yaptığı tapu müdürlüğünün bulunduğu beldede emlakçılık yapmaktadır. Aracı olduğu kişilerin işlerini takip etmek amacıyla daireye geldiğinde müdür Burhan Bey'i ziyaret etmekte, kahvesini içerken işleri öncelikli olarak yerine getirilmektedir. B. İkinci bir işte çalışma. Kamu görevlilerinin kamu görevinin dışındaki ikinci bir işte çalışması performansların ve sadakatlerinin bölünmesi açısından sakınca teşkil etmekte ve çıkar çatışması doğurmaktadır. Devlet Memurları Kanunu'nda konu şöyle düzenlenmiştir. Memurlar, Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç. Madde 28. Örnek 1. Bir kamu iktisadi teşebbüsünün muhasebe biriminde görevli Muhittin Bey, mesai saatlerinin dışında özel bir şirketin defterlerini tutmaktadır. Ancak zaman zaman şirket yetkilileri mesai saatlerinde Muhittin Bey'i arayarak görüşmektedirler. Örnek 2. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda matematik öğretmeni olarak görev yapan Hatice Hanım, kendi öğrencilerine özel ders vermektedir. C. Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılması. Diğer bir çıkar çatışması türü, kamu görevlisinin kamu görevi dolayısıyla elde ettiği kazanımları kullanarak kendine ve yakınlarına çıkar sağlamasıdır. Bir genel ilke. Kamu görevlileri görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar. Akraba, eş, dost ve hemşeri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar. Madde 14. görev, ünvan ve yetki kullanarak menfaat sağlamanın çeşitli türleri bulunmaktadır. 2. Kendisine ve veya yakınlarına çıkar sağlama. Örnek 1. Operatör Doktor Asım Bey hastanede yapacağı ameliyatlar öncesinde hastalarını özel muayenehanesine yönlendirmektedir. Örnek 2. Belediye Başkanı Murteza Bey'in yeğeninin değeri düşük olan arsasının da bulunduğu bir alanda İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılmış. Uygulama sonucunda yapılan değişiklikle Murteza Bey'in yeğenine daha kıymetli bir arsa verilmiştir. Kararın alındığı toplantıya Belediye Başkanı Murteza Bey de katılmıştır. Örnek 3. Bazı derslerden düşük not alan öğrenci velileri lise müdürü Çağrı Bey'i ziyaret etmekte, üniversiteye girişte notların önemli olduğunu söyleyerek düşük alan notların yükseltilmesini rica etmektedirler. Çağrı Bey, ileride kendisine veya yakınlarına çıkar sağlayabilecek velilerle ilgilenmekte, onların yanında ilgili öğretmenlerle görüşerek notların yükseltilmesini sağlamaktadır. 3. Yapılan iş için özel ücret alma. Örnek 1. Veteriner hekim Celal Bey görevi gereği köye aşı yapmaya gelmiş, köylüden belirlenen tarifenin üzerinde ücret almıştır. Örnek 2. Belediye mezarlığında imam olarak görev yapan Mükremin Bey, defin işlemlerini yere getirdiği için cenaze sahiplerinden para almaktadır. 4. Aracılık. Örnek, Fen İşleri Müdürü Fatih Bey, belediyenin yol yapım işlerini yürüten firmanın sahibi İlyas Bey'e ihtiyaç duyduğu mıcırı amcasının sahip olduğu şirketten almasını önermektedir. 5. Adam kayırmacılık. Örnek, Müsteşar Ekrem Bey'in yeğeni bir kamu kurumunun açtığı yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava davet edilmiştir. Müsteşar Ekrem Bey, ilgili kurumun yöneticisini arayarak yeğeninin işe alınması için ricada bulunmaktadır. 6. Hizmet kayırmacılığı. Örnek, kömür dağıtımında görevli Hasan Bey, dağıtımda hemşerilerine öncelik tanımaktadır. 7. Görev, ünvan ve yetki kullanarak ticaret yapma. Kamu görevlileri görev, ünvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya başkalarının kitap, dergi, kaset, CD ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptırmaları yasaklanmıştır. Madde 14. Örnek, müfettiş İhsan Bey denetim görevi ile ilgili açıklamalı bir mevzuat kitabı hazırlamış, kitabı satın almaları amacıyla ilgili kamu kurumlarına dağıtmıştır. 8. Kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım ve bağış alma. Kamu görevlilerinin herhangi bir kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlamaları yasaklanmıştır. Madde 14. Örnek, iş adamı Hüseyin Bey aldığı ihale ile ilgili imalatları tamamlamasına rağmen hak edişlerini alamamaktadır. Konuyu kurumun yöneticisi ile görüştüğünde paranın bir kısmını şehrin spor kulübüne bağışlaması durumunda alacağının hemen ödeneceğini öğrenmiştir. 9. Görev sırasında elde edilen bilgilerin açıklanması. Kamu görevlileri görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar. Görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar. Madde 14. Örnek, Belediye İmar Müdürü Zafer Bey, yapılacak imar değişikliğiyle daha önce konut alanı olarak belirlenen bir bölgenin ticaret alanına dönüştürüleceğini, arkadaşı müteahhit İrfan Bey'e haber vermiş, İrfan Bey de zaman kaybetmeden söz konusu bölgedeki arsaları satın almıştır. 10. Seçimlerde kamu imkanlarını kullanma. Kamu görevlileri seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar. Madde 14. Örnek, Belediye Başkanı Hüsamettin Bey yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmuştur. Seçim kampanyasında kullanacağı afiş ve bayrakların itfaiye araçlarınca asılması talimatını vermiştir. Ç. hediye alma. Kamu görevlilerine verilen veya kamu görevlilerince alınan hediyeler kamuoyu nezdinde etik tartışmalara yol açmakta. Kamuda yozlaşmaya, kamu görevlilerinin eleştirilmesine, yolsuzlukla ilgili algılamaların artmasına, kamu yönetimi ve yöneticilerine duyulan itibar ve güvenin sarsılmasına neden olmaktadır. İlk anda masum, zararsız ve tehlikesiz olarak görülebilecek hediyeler, çoğu zaman kamu görevlisinin tarafsızlığını, kararını ve görevini etkilemekte, adeta bu bir tuzağına dönüşmektedir. Örnek, devlet hastanesinde memur olarak görev yapan memur Sinan Bey, izin dönüşünde hemşerisi vali yardımcısı Serhat Bey'i ziyaret etmek amacıyla makamına gelmiş, kendisinin yerinde olmadığını görünce sekreterine memleketinden getirdiği bir kavunu bırakmıştır. Serhat Bey makamına dönünce kavunu görmüş, sekreterine kim getirdiğini sormuş, Sinan Bey'in getirdiğini öğrenince hemşerim memleketten getirmiştir düşüncesiyle kavunu eve götürüp ailece yemiştir. 3 gün sonra Sinan Bey tekrar Serhat Bey'i ziyaret etmiş, döner sermayeden daha iyi bir ücret alacağı bir göreve getirilmesinde yardımcı olmasını istemiştir. Normalde böyle ricaları kabul etmeyen Serhat Bey, hediye edilen kavunu hatırlayarak Sinan Bey'in ricasını yerine getirmek için girişimde bulunmuştur. Hediyeleri iki kısma ayırmak mümkündür. 1- İyi niyetle verilen hediyeler. Hediye verenin herhangi bir menfaat beklentisi bulunmamaktadır. Örneğin yabancı bir ülkeyi ziyaretinde devlet adamlarına verilen hediyeler, yılbaşında verilen ajanda ve benzeri hediyeler ile aldığı kamu hizmetinden memnun kalan bir vatandaşın memnuniyetini ifade etmek için kamu görevlisine içinden gelerek verdiği hediyeler ya da para, bahşiş bu kapsamda değerlendirilebilir. Örnek 1. Mehmet Bey hastanede yattığı sürece kendisine samimi ve güler yüze davranan hemşirelere taburcu olduktan sonra bir pasta hediye etmiştir. Örnek 2. Sadık Bey hayatında ilk kez ev sahibi olmanın ve işlemlerin hızlı tamamlanmasının mutluluğuyla işlemleri yürüten tapu memuru Semra Hanım'a 20 TL vermiştir. 2. Çıkar sağlama amacıyla verilen hediyeler. Hediyeyi verenin bir menfaat elde etme ya da hizmetin kolayca ve süratle görülmesi yönünde bir beklentisi bulunmaktadır. Bu durumda hediyeyi veren ayrıcalıklı işlem yapmasını beklediği kamu görevlisini, önceden meşruiyet kazandırılmış çıkarlar sağlama yoluna gitmekte. Böylece doğrudan rüşvet vermenin risklerini en aza indirmeye çalışmaktadır. Hediyeyi veren başlangıçta niyetini açıkça belli etmemektedir. Çoğu zaman hediyenin verildiği anda kamu görevlisi ile hediyeyi veren arasında hizmetle ilgili bir bağlantı da bulunmamaktadır. Böyle durumlarda kamu görevlisi hediyeyi verenin uzun dönemdeki niyetini sezememekte ve durumdan şüphelenmeyerek hediyeyi kabul etmektedir. Araba ya da ev tahsis etmek, tuttuğu takımın kombine maç biletlerini hediye etmek, konferans verdirmek, inceleme amaçlı gezilere davet etmek, tatil masraflarını karşılamak ve benzeri. Bu kapsamdaki hediyeler genellikle sembolik olmanın ötesinde kamu görevlisine belli bir çıkar sağlamayı hedeflemektedir. Örnek, ihalede kontrol mühendisi olarak görev yapan Aykut Bey'e hak edişlerde kolaylık göstermesi beklentisiyle firma tarafından araç tahsis edilmiştir. Aracın yakıt giderleri de firma tarafından karşılanmaktadır. Ya Aykut Bey arabayı özel işlerinde de kullanmaktadır. İster iyi niyetle, isterse çıkar sağlama amacıyla verilsin. Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir. Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır. Madde 15. Kamu görevlileri yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar. Madde 15. 3. Hangi hediyeler alınabilir, hangileri alınamaz? Yönetmelikte hediye alma yasağının istisnaları sayılmaktadır. Buna göre aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır. Yani alınabilir. A. Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar. Makam, aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar. B. Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, CD veya buna benzer nitelikte olanlar. C. Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler. Ç. Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler. D. Tanıtım amacına yönelik herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri. E. Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler. Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır, yani alınamaz. A. Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri. B. Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler. C. Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler. Ç. Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler. 4. Örnekler. L. Yasak kapsamında. J. Kapsam dışı. J. Hayırsever Sıdıka Hanım, İlköğretim Okulu'ndaki dersliklerde kullanılmak üzere 20 bilgisayar bağışlamıştır. Bilgisayarların demirbaş kaydı yapılmış ve okulun internet sitesinde duyurulmuştur. L. Selim Bey kızının okuduğu okula matematik öğretmeni Semra Hanım'ın kullanması için dizüstü bilgisayar hediye etmiş. Okul müdürü bilgisayarı demirbaşa kaydetmiş. Ardından Selim Bey kızının derslerine giren matematik öğretmeni Semra Hanım'a tahsis etmiştir. J. İş adamı Sadık Bey hastaneye diyaliz makinesi bağışlamıştır. L. Yeni atanan vali İhsan Bey'e hoş geldiniz ziyaretinde bulunan müteahhit Sami Bey kıymetli bir el halısı hediye etmiştir. L. Başarılı Çocuklara Yardım Derneği denetlemekle görevli Selma Hanım'ın kızına burs vermektedir. L. Sınıf anneleri öğretmen Neriman Hanım'a öğretmenler gününde 22 ayar bir bilezik hediye etmişlerdir. J. Memur Burhanettin Bey'e kurumun iş yaptığı firmalardan birisi takvim hediye etmiştir. L. Defterdar Kemal Bey kızının düğünü için piyasa fiyatının yarısına düğün salonu kiralamıştır. 5. Hediye alıp almama konusunda şüpheye düşülürse ne yapılabilir? Hediye toplumsal ilişkilerin tesis edilmesinde önemli bir araçtır. İnsanların karşılıklılık esasına göre birbirleriyle hediyeleşmelerinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Burada sorun olan kamu görevlisine kamu görevi nedeniyle verilen hediyelerdir. Bu nedenle kamu görevlisi hediye kabul ederken kendisine şu soruyu sormalıdır. 6. Kamu görevlisi olmasaydım ya da işgal ettiğim makam ve mevkide bulunmasaydım bu hediye yine de bana verilecek miydi? Cevap kesinlikle evet ise hediye alınabilir. Cevap hayır ise ya da tereddüt varsa hediye reddedilmelidir. Teklif edilen hediyenin büyük ya da küçük olması, maddi değerinin bulunup bulunmaması önemli değildir. Bir kamu görevlisi maddi değeri büyük olan bir hediyeden etkilenmeyebilir. Başka birisi değersiz gibi görülen bir hediyeden etkilenebilir. D. Kamu kaynaklarını kullanarak hediye verme. Kamu görevlileri kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez. Resmi gün, tören ve bayramlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler. Görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler. Madde 15. Örnek: İl Müdürü Süleyman Bey bir iş adamının cenaze törenine kurum bütçesinden çelenk göndermiştir. E. Yasa dışı nüfus kullanma, kanunsuz emir. Açık yasal düzenlemelere rağmen DMK madde 10 ve 11. Üst yöneticiler aslarından sözlü talimat, emir veya rica biçiminde yasal ve etik olmayan taleplerde bulunabilmektedir. Söz konusu taleplerini yerine getirmeme durumunda kurum içinde yaptırımlarla görevden azil, tayin, terfi edememe, dışlanma ve benzeri karşılaşabileceğini düşünen kamu görevlisi çoğu zaman emri yerine getirmekte delil ve şahit olmadığı için sorumluluk emri ricayı yerine getiren görevlinin üzerine kalmaktadır. Üst düzey yöneticilerin aslarından yasal ve etik olmayan taleplerde bulunmamaları, kendisine böyle bir talepte bulunulan kamu görevlilerinin de bunu yerine getirmemesi gerekmektedir. Örnek 1. Müsteşar Yılmaz Bey makam aracı ile havaalanına gitmektedir. Uçağı kaçırma endişesiyle makam şoförüne gaza bas, gerekirse kırmızı ışıkta geç talimatı vermiştir. Örnek 2. Büyük bir satın alma ihalesi yapılacaktır. Kurumun üst yöneticisi Tahsin Bey, ihale şartnamesini hazırlayacak olan Müdür İhsan Bey'i makamına çağırarak şartnameyi belli bir firmanın ihaleyi kazanacağı şekilde hazırlamasını istemiştir. Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı. Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar. Bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar. Madde 16. Örnek 1. Şube müdürü İlhami Bey kurumun kamyonetiyle evini taşımıştır. Örnek 2. Bilgisayar işletmeni Emine Hanım ofisindeki bilgisayarla kızının ödevi için internette araştırma yapmış. Hazırladığı ödevin çıktısını kurum yazıcısından almıştır. Savurganlıktan kaçınma. Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır. Mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, iş gücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar. Madde 17. Örnek 1. Genel müdürlüğe yeni atanan Kasım Bey, makam odasının tefrişatını beğenmeyerek tamamen yenilemiştir. Örnek 2. Memur Sıla Hanım, mesai saatleri de arkadaşları ile bilgisayarda sohbet etmekte ve oyun oynamaktadır. Örnek 3. Göreve yeni atanan Bilgihan Bey, 3 yıl önce alınan makam aracını beğenmeyerek oldukça pahalı ve lüks yeni bir makam aracı almıştır. Örnek 4. Şef Aysun Hanım, iş yeri telefonundan akrabaları ve arkadaşları ile uzun uzun konuşmaktadır. Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan. Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar. Aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler. Madde 18. Örnek, bir hastanenin yeni doğan bölümünde hastane ortamının hijyenik olmamasından dolayı 3 bebek hayatını kaybetmiştir. Başhekim Yaşar Bey basına verdiği bilgide ölümlerin hastalık nedeniyle olduğunu söylemektedir. Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık. Kamu görevlileri halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda belirlenen istisnalar dışında usulüne uygun olarak verirler. Madde 19. Örnek, Müdür Halit Bey, vatandaşların bilgi edinme hakkını kullanarak kurumdan bilgi ve belge istemelerine sıcak bakmamakta, yapılan başvuruları çeşitli bahanelerle geçiştirmeye çalışmaktadır. Üst yöneticiler, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunarlar. Madde 19. Kamu görevlileri, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, birkaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadıkça o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat ederler. Madde 19. Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu. Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olurlar. Madde 20. Yönetici kamu görevlileri, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar. Madde 20. Örnek, kurum personelinin hizmet içi eğitiminden sorumlu daire başkanı Faruk Bey, 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilecek oldukça yüksek bütçeli bir eğitim programı hazırlamış ve onaya sunmuştur. Genel Müdür Fikret Bey programı onaylamayarak eğitimin kurumun tesislerinde ve daha düşük bir bütçeyle gerçekleştirilmesi talimatını vermiştir. Yönetici kamu görevlileri yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı kapsar. Madde 20. Yönetici kamu görevlileri personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür. Madde 20. Örnek, İcra Müdürlüğü'nde 10 yıldır memur olarak görev yapan Özlem Hanım, iş sahiplerinden elde ettiği menfaatlerle 8 adet daire satın almış, bunlara ilişkin mal beyanında da bulunmuştur. Amirleri Özlem Hanım hakkında hiçbir işlem yapmamıştır. Kurum ve kuruluşların yetkili sicil amirleri personelin sicil ve performansını bu yönetmelikte düzenlenen etik davranış ilkelerine uygunluk açısından da değerlendirirler. Madde 23. Mal bildiriminde bulunma. Kamu görevlileri kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacak ve borçları hakkında 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu hükümleri uyarınca yetkili makama mal bildiriminde bulunurlar. Madde 22. Kamu görevlileri etik kurulunun gerek gördüğü takdirde mal bildirimlerini inceleme yetkisi bulunmaktadır. Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar, bankalar ve özel finans kurumları dahil, talep edilen bilgileri en geç 30 gün içinde kurula vermekle yükümlüdürler. Madde 22. Yöneticiler mal bildirimlerinin kişilerin gelirleri ve daha önceki mal bildirimleri ile karşılaştırarak incelenmesi hususunda gerekli tedbirleri almalıdırlar. Etik davranış ilkelerine aykırılık iddiasıyla başvuru hakkı. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına ilişkin kanunda belirlenen esaslara göre medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturan yabancı gerçek kişiler en az genel müdür, eşiti ve üstü kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı davrandıkları iddiası ile kamu görevlileri etik kuruluna başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunup da başvuru nedeni sayılan etik ilkelerden birisine aykırı davranıldığına tanık olan yabancı, başvuru hakkı açısından Türkiye'de oturuyorsa kabul edilir. Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmaz. Ancak kamu görevlilerine karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan ve başvuranın kimliği tespit edilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz. Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur. Daha önce kurulca incelenmiş şikayet konusu yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incelenemez. A. Başvuru biçimleri. Başvurular. A. Yazılı dilekçe. B. Elektronik posta. C. Tutanağa geçirilen sözlü başvuru yolları ile yapılır. B. Başvuru usulü. Başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi ile imzayı kapsayan dilekçelerle en az genel müdür eşiti ve üstü görevliler için kurul başkanlığına, diğer görevliler için ise kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine yapılır. Dilekçede etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Başvuru konusu aykırı davranış iddiası kişi, zaman ve yer belirterek somut biçimde gösterilir. Başvuru dilekçelerinin daktilo ile yazılması veya bilgisayar çıktısı olması koşulu aranmaz. Dilekçelerin okunaklı ve anlaşılır olması yeterlidir. Başvurunun kurul kayıtlarına geçtiği tarih başvuru tarihidir. Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurula gönderilebilir. Bu durumda dilekçenin kurul kayıtlarına geçtiği tarih süre başlangıcına esas alınır. Başvurunun tutanağa geçirilmek koşuluyla sözlü yapılması durumunda başvuranın imzası ve adresi de tutanağa alınır. C. Elektronik ortamda yapılacak başvurular. Başvurunun gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılması halinde başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresi belirtilir. Türkiye'de oturan Yabancıların bu yolla yaptıkları başvurularda pasaport numarası ve uyruğu gösterilir. Elektronik posta ile yapılacak başvurularda başvurunun kurulun elektronik posta adresine ulaştığı tarih başvuru tarihidir. D. Hangi başvurular kabul edilmez? İsim ve imza bulunmayan başvuru dilekçeleri ile yönetmeliğin 33 ve 34. maddelerinde belirtilen unsurları içermeyen elektronik posta yoluyla gönderilmiş başvurular işleme konulmaz ve mümkünse durum başvuru sahibine bildirilir. Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği sonradan anlaşılan başvurular bu durumun anlaşıldığı tarihte işlemden kaldırılır. Elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda gerçeğe aykırı ad ve soyadı ile yapılan başvurular işleme konulmaz. Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak 2 yıl içinde yapılmayan etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular incelenmez. Kamu görevlilerinden beklenen başlıca etik davranışlar. Her zaman yüksek etik standartları izleyiniz. Kamu yararı doğrultusunda halkın devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini artırmak için çalışınız. Görevinizi yerine getirirken, kamu kaynaklarını elde ederken ve kullanırken, dışarıdan mal ve hizmet satın alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranınız. Meslektaşlarınıza ve hizmetten yararlananlara içten saygı gösteriniz, tarafsız ve adil davranınız. Meslektaşlarınızın ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate alınız ve karar alma sürecine onları da katınız. Meslektaşlarınızın yaptıkları iyi işleri takdir ediniz ve duyurunuz. Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmayınız. Akraba, eş, dost ve yakınlarınızı kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmayınız. Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olunuz. Kendinizin ve yakınlarınızın çıkar sağlayabileceği durumlardan kaçınınız. Davranış ve kararlarınızdan doğacak sonuçların sorumluluğunu üstleniniz. Mal bildirimi formlarını zamanında eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz. Mal varlığınızda artış olması durumunda bunu zamanında bildiriniz. Kamu görevinin dışında gelir getirici bir işte çalışmayınız. Görev yaptığınız kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş ilişkisi içine girmeyiniz. Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye almayınız. Size sunulan burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi imkanlardan uzak durunuz. Özel işlerinizi mesai saatleri içerisinde yapmaktan kaçınınız. Etik değerlere uygun örnek davranışlar gösteriniz. Davranışları etik ilkelere uymayan diğer kamu çalışanlarını uyarınız. Sonuç alamaz iseniz durumu yetkili mercilere bildiriniz. Çıkar çatışması veya etik dışı bir durumla karşılaştığınızda tavsiye almak için güvenilir kıdemli bir meslektaşınızla konuşabilir ya da kurumunuzdaki etik komisyonuna müracaat edebilirsiniz. 19. ayrımın sonu sayfa 263.